Ayrım 48, Kum Fırtınası, James Rollins, sayfa 616. 18.05. Cassandra iki adamıyla birlikte çömelmiş bekliyor, her taraflarından mermiler uçuşuyordu. İki roket patlamasından sonra Cassandra çatışmanın içine girmiş, kasabanın enkazında hareket etmeye başlamıştı. Çatışma sürüyordu ama ekibi sabit bir ilerleme kaydediyordu. Tüfeğin dürbününden bakıp bekledi. Evler gece görüş dürbününün neden olduğu zümrüt ve gümüşü tonlarda uzanıyordu. Kızıl ötesi ışınları da açtığı için kırmızı bir kabartının cam duvarın gerisinde köşeye yakın bir yerde hareket ettiğini görebiliyordu. Düşman. Silüeti biraz inceledi, omzunda bir boru taşıyordu. Boru küçük bir güneş gibi parlıyordu, çok sıcaktı. Roket atarlardan biriydi. Adamlarına dikkatlerini böyle nesnelere vermelerini söylemişti. Düşmanın uzun menzil kapasitelerini yok etmek zorundaydılar. Duvarın kenarındaki hedefi kıpırdandı, açık alana çıkıp roket atarı ayarladı. Cassandra arpacığı düşmanın vücudunun en sıcak yerine ayarladı, kafasına. Tetiği çekti. O kadar. Gereken tek şey buydu. Temiz bir atış. Ama adam refleksle roket atarın tetiğine bastı. Cassandra roketin ateş alıp dürbünde kör edici bir parlaklığa neden olduğunu gördü. Gözleri kamaşarak arkaya doğru yattı. Füze başının çok yukarısından geçti. Düşman geriye doğru düştüğü için hedefi çok şaşmıştı. Roket tavana doğru giderken Cassandra tavanda dans eden elektrik akımlarının parlak gösterisi yüzünden roketi daha fazla izleyemedi. Kızıl ötesi özelliği kapatıp gece görüşünü açtı. Normal lenslerle bakınca tavan hala parlıyordu. Gösteri daha da şiddetli bir hal almış, bütün kubbeyi doldurmuştu. Küçük elektrik arkları, küçük yıldırımlar gibi atılıyordu. Yanlış gönderilen füze gölün karşısında patladı. Şehrin aksi yönündeki duvara çarpmıştı. Teleskopik görüş açısını ayarladı. Kahretsin, hiç rahat edemeyecekti. Füze mağaraya giden tünelin girişinin üstünde patlamıştı. Cam duvarın arkasındaki kayalardan kurtulup tünelin büyük bir bölümüyle birlikte aşağıya indiğini seyretti. Tünel kapanmıştı, çıkışları bloke olmuştu. Karnının üzerine yuvarlandı. Yüzeydeki ekibin tüneli kazarak onları çıkarması gerekecekti. Şu anda en büyük derdi bu şehri ele geçirip Safiye'yi yakalamak, buradaki ganimeti almaktı. Gözlüğündeki kızıl ötesi özelliği tekrar açtı. Ava devam etme zamanı gelmişti. İki adam cesedi kontrol edip roket atarı almak için ileri çıkmıştı bile, harekete hazırdılar. Cassandra elektronik iz sürücüsünü kontrol etmek için durdu. Safiye az ilerideydi. Adamlarının gönderdiği ışınlar olan kırmızı üçgenler her yönden Safiye'ye yaklaşıyordu. Tatmin olan Cassandra aleti neredeyse cebine atıyordu ki mavi halkanın yanındaki yükselti rakamı dikkatini çekti. Birden donup kaldı, bu çok anlamsızdı. Cassandra parlak tavana baktı. Eğer ölçüm doğruysa Safiye yüzeye çıkmıştı. Yoksa başka bir çıkış mı vardı? Boğazındaki mikrofona dokunup açık kanaldan bütün adamlarına genel bir uyarı gönderdi. Şimdi yaklaşın, son hızla. Kimse hayatta kalmayacak. Cassandra bulunduğu yerden kalkıp adamlarına katıldı. Bitirelim şu işi artık. 18.10 Omaha Kaptan El Haffi'nin çığlığını duymuştu. Merdivenlerden geri çekilin. Bütün kuvvetler çıkışa. Omaha Coral, Danny ve Clay ile birlikte çömeldi. Sarayın avlusunda pozisyon almışlardı. Roket 20 metre ötede patlamıştı. Hepsi duvara yaslandı. Gitmeliyiz dedi Coral. Bunu ben de çok isterim dedi Omaha. Ama istersen köşedeki iki adama söyle. Buraya tıkılıp kalmışlardı. Dakikalar önce Omaha ve Clay bir yönden, Danny ve Coral diğer yönden avluya girmişti. İki ekibin peşinde de komandolar vardı. Şimdi dördü de sıkışmış durumdaydı. Beraberlik söz konusuydu. Ama Cassandra'nın askerleri daha avantajlı durumdaydı. Her hareketlerini izleyen gelişmiş dürbünleri vardı. ''Saraya geri çekilmeliyiz.'' dedi Coral tabancasına yeni bir şarjör takarken. ''O zaman onları atlatma şansımız daha fazla olur.'' Omaha başını salladı, saray girişine doğru atıldı. ''Ya Kaptan El Haffi ve diğerleri?'' diye sordu Clay içeri dalarken. ''Biz olmadan gidebilirler.'' Omaha bir dizinin üzerine çöküp silahını avluya doğrulttu. Coral yanına geldi. Clay ve Danny arkadan geliyordu. ''Nereye gidecekler?'' diye sordu Omaha. ''Şansımız sıkışık merdivenler yerine burada denemeyi tercih ederim. En azından burada biraz kıpırdanma şansımız...'' Kulağının dibinden bir mermi geçip duvara saplandı. Cam parçalanıp yanağına battı. Kahretsin! Mermiler yağmaya devam ederken Omaha kendini Coral'ın yanına attı. Danny ve Clay odanın gerisine doğru çekildi. Omaha'nın hala hayatta olmasının tek nedeni avlunun merkezinde küreyi taşıyan camdan yapılma el heykelinin girişten yapılacak direkt bir atışı engellemiş olmasıydı. Avlunun karşısındaki komandolardan biri görüş açısına girdi. Omuzunda roket atarla yana kayarak sarayın kapısına nişan aldı. Topçu askeri korumak için mermiler yağmaya devam ediyordu. Bu çok pervasız bir hareketti. Son birkaç dakika içinde bir şey Cassandra'nın ekibinin altına ateş yakmış gibiydi. Coral dönüp tabancasını roket atar taşıyan adama doğrulttu. Çok yavaştı ama yukarıdaki tanrılar değildi. Çatıdan göz kamaştıran bir enerji adamın yanına düşüp yarım saniye için çatırdadı, retinaları kavurdu. Bu gerçek bir yıldırım değil, yalnızca yerle tavan arasındaki bir enerji akımıydı. Bir krater oluşmadı, adamı yere bile devirmedi. Çok daha kötüsünü yaptı. Adamın altındaki cam bir anda hal değiştirerek katıdan sıvıya dönüştü. Asker bu havuza düşüp boynuna kadar battı. Ağzından çıkan çığlık ancak cehennemin en derin çukurundan gelebilirdi. Canlı canlı yanan bir adamın çığlığıydı bu. Çığlık bir anda kesildi. Adamın başı geriye düştü, ağzından duman çıktı. Ölmüştü. Cam tekrar katılaştı. Koruma ateşi adamla birlikte kesildi. Diğerleri de buna tanık olmuştu. Uzaklarda çatışma devam ediyor, tüfek sesleri yankılanıyordu ama orada kimse kıpırdamıyordu. Omaha bakışlarını kaldırdı, tavan yanıyor, kubbeyi dolduruyordu. Yerle tavan arasında başka arklar gidip geliyordu. Arada bir yerlerde diğerinin aynısı başka bir çığlık duyuldu. ''Yine oluyor'' dedi Coral. Omaha camın içine gömülü adama baktı, Coral'ın ne demek istediğini anlamıştı. Ateşli ölüm Ubar'a geri dönmüştü. 18-12 20 tonluk kamyon küçük bir kum tepesinin üstünden uçarken Painter yerinden sıçradı. Artık hiçbir şey göremiyordu. Birkaç metre olan görüş mesafesi artık iyice azalmıştı. Burnunun ucunu göremez olmuştu. Kör gibi gidiyordu. Bir uçurumun kıyısına doğru gidiyor ve bunu bilmiyor olabilirdi. Birkaç dakika önce kum fırtınası birden yenilenmiş bir vahşetle geri dönmüştü. Rüzgar kamyona çarpan devasa yumruklar gibi ses çıkarıyordu. Painter'ın başı sarsıntı yüzünden zonkluyordu. Yine de ilerlemeye devam ediyordu. Tek rehberi yanındaki dizüstü bilgisayardaki halkaydı. Safiye. Telsiz çağrısını duyup duymadığını bilmiyordu. Ama son konuşmasından bu yana Safiye hiç kıpırdamamıştı. Hala yerin üstündeydi. Aslında yerin 12 metre yukarısındaydı. İleride bir tepe olmalıydı. Yaklaşınca yavaşlamalıydı. Bir titreşim gözüne çarptı. Yan aynada görmüştü. İkinci takip aracı. Kamyonun ışıklarını takip ediyordu. Avcı da kendisi kadar kör ve patikadaki izlerini takip ediyor olmalıydı. Kör körü takip ediyor. Painter yola devam etti. Şimdi bırakamazdı. Rüzgar birden daha şiddetli esmeye başladı. Bir an için kamyon yan tarafının üstüne kalkıp ardından yere indi. Kahretsin! Nedense içinden bir kahkaha yükseldi. Lanetlinin saçma keyfi. Derken birisi fanın fişini çekmiş gibi rüzgar kesildi. Sarsılan kamyon daha açık kumlara girdi. Gökyüzü bile gece yarısından alacakaranlığa dönüşmüştü. Kumlar hala kıpırdanıyordu. Rüzgar hala esse de bir dakika öncekinin onda biri şiddetindeydi. Aynaya baktı. Simsiyah bir duvar görüşünü engelliyor gibiydi. Fırtınanın merkezinden karşı tarafa çıkmış olmalıydı. Beklediği halde takipteki araç çıkmadı. Parıltısı mutlak karanlıkta kayboldu. Belki de son rüzgar ona takla attırmıştı. İleriye odaklandı. Görüş mesafesi çeyrek mil kadardı. Uzakta siyah bir kayanın gölgeli çıkıntısını görebiliyordu. Çöldeki üstü düzlük tepe, dizüstü bilgisayara baktı. Mavi parıltı tam ilerideydi. Demek buradasın. Kamyonun hızını arttırdı. Safiye'nin kendisini görüp göremediğini merak ediyordu. Bir gözünü yoldan ayırmıyordu. Bölgenin her yerinde minik hortumlar kıvrılarak yükseliyor, çölle gökyüzünü birleştiriyor, kobalt parlaklığıyla aydınlanıyorlardı. Statik elektriğin çatırtısı yerden yükseliyordu. Çoğu tek bir yerde duruyordu ama birkaç tanesi çölde dolaşıyordu. bir tanesine o kadar yakındı ki kum tepesinin yüzünü oyduğunu, kumların bu elektrik akımının etrafında yükseldiğini gördü. Akımın gerisinde siyah kum izi, kargacık burgacık bir damga, fırtına tanrısının kalem darbesi kaldı. Painter kaşlarını çattı, hiç böyle bir şey görmemişti ama bu onu ilgilendirmiyordu. Daha büyük endişeleri vardı. Telsizini dudaklarına götürdü. ''Safiye, beni duyuyorsan haber ver. Beni görüyor olman gerek.'' Cevap bekledi. Telsizin hala Safiye'de olup olmadığını bile bilmiyordu. Kamyonun vericisini bu frekansa ayırmıştı. Alıcıdan bir ses geldi. ''Enter, git, geri dön.'' Bu Safiye'ydi, başı belada gibiydi. İleti düğmesine bastı. ''Geri dönmüyorum, ben de.'' Telsizden bir elektrik akımı fırlayıp kulağına çarptı. Bağırarak telsizi düşürdü, yanık saç kokusu aldı. Aracın her yerinde statik akım hücumunu hissediyordu. Her yüzey ona şok veriyordu. Ellerini kauçuk kaplı direksiyona koydu. Dizüstü cızırdayıp gürültülü bir pat sesi çıkardı, ekran karardı. Israrcı bir sis düdüğünün sesi ona kadar ulaştı. Hayır, sis düdüğü değildi bu. Bir kamyonun kornasıydı. Yan aynaya baktı. Fırtınanın siyah duvarının arasından takipteki kamyon uçarak ortaya çıktı. Rüzgar arka tarafına vurdu. Kamyonun çerçevesi eğildi, devrilmeye başladı. Derken serbest kaldı, kuma çarptı, tekerlekleri yana kalktı. Kamyon sarsılarak, kayarak tam bir dönüş tamamladı. Ama fırtınadan kurtulmuştu. Painter küfretti. Kamyonun şoförü hayatta olmasına, Painter'ın onu gördüğüne şaşırdığı kadar şaşırmış olmalıydı. Kamyon boşta çalışıyordu, berbat görünüyordu. Bir lastiği patlamıştı, tamponu çelikten bir gülümsemeye dönüşmüş, arkadaki yükün üzerindeki branda bir yana uçmuş, halatların arasında karmakarışık olmuştu. Painter gaza basıp ileri atıldı. Kendisiyle kamyon arasına olabildiğince mesafe koymaya çalıştı. Roket atarları hatırlıyordu. Biraz soluklanacak alan istiyordu. Sonra bu kamyonla ilgilenecekti. Yan aynadan bakınca kamyonun yalpalayarak arkasından geldiğini gördü. Painter sabit hıza geçerek çatışmaya hazırlandı. İlerideki çöl alacakaranlıkta parlayan döner kum hortumlarıyla doluydu. Şu anda hepsi hareket halindeydi. Kaşlarını çatarak baktı. Hepsi bale yapar gibi aynı anda hareket ediyordu. Derken bir şey hissetti. Kumlardan tanıdık bir sarsıntı yükseliyordu. El bombası yamaçta çığ yarattığında da buna benzer bir sarsıntı hissetmişti. Tekerleklerinin altında kumların yer değiştirdiğini duymuştu. Ama şu anda düz zemindeydi. Etrafındaki bütün hortumlar dans ediyor, statik elektrik parlıyor, çöl altında gevşiyordu. Bütün üstünlüğüne rağmen 20 tonluk kamyon kuma saplanıyordu. Hızını yavaşlattı. Bilinmeyen güçlerle çekilen kamyonun arkasının savrulduğunu hissetti. Sonra kapana kısılıp durdu. Yan camı takipteki kamyona dönmüştü. Araç ona doğru ilerliyor, onun kocaman kum lastiklerine hızla yaklaşıyordu. Derken altındaki kum toza dönüştü. Kamyon dingiline kadar gömüldü. Kuma saplanmıştı. Avcı ve av kapana kısılmış kehribardaki sinekler gibi olmuşlardı. Ama kehribar hala akıyordu. Altında hissedebiliyordu. Kum hala hareket halindeydi. 18-15 Safiye telsizden vazgeçti. Kara ve Lulu'nun yanında dehşet içinde seyrediyordu. Burası kabustan fırlamış, Salvador Dali tarafından yapılmışa benzer bir manzaraydı. Dünya eriyip yayılıyordu. Safiye hortumlara, ölümcül elektrik akımlarına, siyah kum göllerine bakıyordu. Gökyüzündeki tozlu bulutlar içlerine akan enerji yüzünden parlıyor, yılan gibi yükselen kum ve statik akım sütunlarıyla besleniyordu. Ama en kötüsü bu kadarla kalmıyordu. Çünkü görebildiği kadarıyla bütün çöl zemini tek bir devasa hortuma dönüşmüş, gömülü ubar kabarcığının etrafında dönüyordu. Bulundukları kum taşı düzlüğü akıntının içindeki bir kaya gibiydi ama küçük taşlar da vardı. Painter'ın kamyonu ve başka bir kamyon çalkalanan kumlara saplanmıştı. Hortumlar kumları eriten ateşle yakarak onlara doğru yaklaşıyordu. Sol tarafta bir çatırtı yankılandı, düzlüğün bir parçası koptu, denize düşen bir buzul parçası gibi kumlara doğru savruldu. ''Burada kalamayız'' dedi Kara, ''burası paramparça olacak.'' ''Painter'' dedi Safiye, düzlüğün kenarına gelirken giysileri parlayıp çatırdıyordu. Painter onları kurtarmaya gelmiş, kendi sonunu hazırlamıştı. Bir şey yapmak zorundaydılar. O artık kendi başına dedi Kara, bir şey yapamayız. Birden Safiye'nin elindeki telsiz çatırdadı. Onu tamamen unutmuştu Painter. Safiye, beni duyabiliyor musun? Omaha'ydı. Safiye telsizi kaldırdı. Buradayım. Omaha'nın sesi uzaktan, başka bir gezegenden geliyor gibiydi. Burada garip şeyler oluyor. Her yerde elektrik var. Camdan sıçrıyor, eritiyor. Felaket yeniden başladı. Buradan uzak dur.
Sen buraya gelebilir misin merdivenlere?
Hayır. Danny, Clay, Coral ve ben bir delikte gizleniyoruz. Tünelin yanında bir karışıklık Safiye'nin dikkatini çekti. Şerif dışarı çıktı. Kara onunla buluşmak için yanına gitti. Şerif tüneli işaret etti. Merdivenlere geri çekildik dedi nefes nefese. Kaptan El Haffi düşmanı uzak tutmaya çalışacak. Siz? Birden çölü fark edince sesi kesildi, gözleri irileşti. Yeni bir çatırtı duyuldu, kayalar yarıldı. Bulundukları düzlüğün zemini kırılmaya başladı. Allah bizi korusun diye dua etti Şerif. Kara ona geriye gitmesini işaret etti. Korusa iyi olur, çünkü bizim gizlenecek bir yerimiz kalmadı.
18-16 Cassandra uzun süredir ilk kez gerçek dehşeti hissediyordu. Bu korkuyu en son hissettiğinde bir çocuktu. Odanın dışından gelen babasının ayak sesleri onda şimdiki gibi bir dehşet hissi uyandırıyordu. İçini eritip omuriliğini buza çeviren bir dehşet, nefes alıp vermek unuttuğu bir beceriydi. Daha çok bir kiliseye benzeyen, bir kişinin sığabileceği büyüklükte minik cam binanın içinde korkudan yere çökmüştü. Oranın tek girişi, girmek için başını eğmesi gereken alçak bir kapıydı. Penceresi yoktu. Kapıyı geçince aşağı şehir karşısında uzanıyordu. Sürekli oradan oraya sıçrayan elektrik arklarına bakıyordu. Bazıları göle çarpıyor, daha da yoğunlaşıyor, ardından yukarıdaki fırtına aşağıdaki suları besliyormuş gibi daha parlak bir şekilde tavan tarafından emiliyordu. Aynı şey elektrik akımı cama çarptığı zaman olmuyordu. Her yüzey garip enerjiyi emiyor, sıvı havuzu haline geliyordu. Ama yalnızca yıldırım titreşimi kadar kısa bir süre için, sonra tekrar katıya dönüyordu. Adamlarından birinin böyle bir akıma tutulduğunu görmüştü. Adam bir duvarın arkasına gizlenmişti. Derken duvara yıldırım düşmüş, dayandığı destek birden kaybolan adam sıvılaşan duvarın içine düşmüştü. Daha sonra duvar tekrar katılaşmıştı. Adamın bedeninin yarısı bir tarafta, diğeri öteki tarafta kalmıştı. Arada kalan kısımsa kemiklerine kadar yanmıştı. Giysileri alev almış, camın iki tarafında insandan bir meşale haline gelmişti. Şehrin her yerindeki çatışmalar kesilmişti. Adamlar sığınacak yer arıyordu. Mumyalaşmış cesetler görmüşlerdi. Neler olduğunu biliyorlardı. Mağara ölüm sessizliğine bürünmüş, yalnızca arka duvardan tek tük silah sesleri geliyordu. Düşman orada bir geçide gizlenmişti. Oraya yaklaşan herkes vuruluyordu. Cassandra elektronik iz sürücüyü kavradı. Kırmızı üçgenlerin dağılımına baktı ya da geriye kalanların. Saydı. Saldırı ekibinin 50 üyesinden yalnızca bir düzinesi kalmıştı. Bir diğerinin de sönüşünü izledi. İç parçalayan bir çığlık şehirde yankılandı. Ölüm adamlarının etrafında kol geziyordu. Böyle kapalı yerlerin bile güvende olmadığını biliyordu. Birkaç evin içinde mumyalaşmış cesetler görmüştü. Hareket çok önemliydi. Odadaki statik elektrik miktarı o kadar fazlaydı ki her türlü kıpırdanma yıldırımı çekiyordu. Bu yüzden Cassandra hareketsiz oturuyordu. Son derece hareketsiz. Çocukken yatağında da aynı şeyi yapardı. O zamanlar işe yaramamıştı. Şimdi yarayacağından da şüpheliydi. Kapana kısılmıştı. 18-17 Omaha sarayın girişinde düz bir şekilde yatıyordu. Sessizlik üzerine baskı yapıyordu. Avlunun dışında ateş fırtınası daha da kötüleşmişti. Yıldırımlar düşüyor, parlak çatallar halinde dağılıyordu. Kubbe mavi beyaz güneşin halisi gibi parlıyordu. Omaha seyrederken ölümün yakın olduğunu biliyordu. Ama en azından Safiye'ye onu sevdiğini söylemişti. Barış yapmıştı. Bununla yetinmek zorundaydı. Yukarıya baktı. Safiye'nin güvende olması için dua etti. Kısa bir mesaj daha gönderip merdivenlerdeki kargaşayı tarif etmişti. Yukarısı ölüm, aşağısı ölümdü. İstediğini seçebilirdi. Coral onunla yatıp fırtınayı inceliyordu.
Dünyanın en büyük transformatörünün içindeyiz.
Ne demek istiyorsun?
Uyuyan devin dikkatini çekmemeye çalışırcasına fısıltıyla konuşuyorlardı. Bu cam mağara enerjik antimadde solüsyonuyla devasa bir yalıtılmış süper iletken gibi davranıyor. Demir devenin müzede yaptığı gibi enerjiyi kendisine çekiyor. Geçen her fırtınadan statik enerji topluyor, yukarıdan aşağıya emiyor. Ama odada enerji biriktikçe eşiği geçen enerjinin boşaltılması gerekiyor. Fırtınalarda yıldırım düşmesi gibi. Ama burada yıldırım kumdan gökyüzüne düşüyor. Muazzam büyüklükteki akımlar yukarıya doğru fırlayarak çölün yüzeyindeki ölümcül hortum patlamaları yaratıyor.
Aküsünü bitirmesi gibi dedi Omaha. Peki ama burada ne oluyor?
Burası şişedeki fırtına gibi. Mega fırtına buraya çok fazla enerji gönderiyor. Kabarcık yeterince hızlı boşaltamıyor. Bu yüzden bir kısmı geri çarpıyor.
Kendi üstüne sıçrıyor.
Akımı dağıtıyor diye düzeltti. Cam büyük bir iletkendir. Yalnızca yüzeye boşaltamadığı aşırı enerjiyi alıyor ve aşağıdaki zemine geçiriyor. Buradaki cam enerjiyi alıp dağıtıyor. Bu akımı yalnızca kubbe yerine bütün cam kabarcık boyunca eşit şekilde dağıtan bir döngü. Antimadde gölünü fırtına sırasında stabil tutan şey bu denge durumudur. Akımların dengesi.
Ya erimiş cam cepleri?
Onların erimiş cam olduğunu sanmıyorum. En azından tam olarak değil.
Omaha sorarcasına ona doğru baktı. Ne demek istiyorsun?
Cam her zaman sıvı haldedir. Hiç antika cam gördün mü? Şeffaflığı hafifçe çarpıtan akan çizgileri, yer çekimi camı sıvı gibi etkiler, yavaşça çizgiler halinde aşağıya çeker.
Ama bunun burada olan şeylerle ne ilgisi var?
Enerji yıldırımları yalnızca camı eritmekle kalmıyor, halini değiştiriyor, bir anda bütün bağlarını kırıyor, camı gaz sınırlarına kadar sıvılaştırıyor. Enerji dağılırken yeniden katılaşıyor. Ama kısa bir an için sıvı ve gaz arasındaki ateşli durumda kalıyor. Bu yüzden akmıyor, basit durumunu koruyor.
Omaha bu konuşmanın bir çözüme ulaşmasını diliyordu. Bu konuda yapabileceğimiz bir şey var mı?
Coral başını iki yana salladı. Hayır doktordan, korkarım başımız büyük belada.
48. ayrımın sonu, sayfa 630.